Ayrım 28.
Bay Chen ve Chadris belli ki bunun haklı bir paternalizme örnek oluşturduğunu kabul etmektedir ve kendileri de doktorun yanlış tercih yaptığını söyleyecekler arasında değildir. Söz konusu hastanın onu otonomiden yoksun bırakacak kadar güçten düşüren bir depresyon geçirdiğini işaret eden kanıtlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istenebilir. Ben bu tür bir depresyonun etkilerini abartma eğiliminden kuşkulanıyorum ama olayın anlatıldığı gibi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu örnekte savunulan tüm iddiaları olduğu gibi kabul etsek bile, bunlar doktorun tercihinin ahlaksal saygınlığı şöyle dursun, doğruluğunu bile kanıtlamaktan uzaktır. İlk olarak doktorun, hastanın psikolojik durumu ve olası tepkileri hakkındaki değerlendirmeleri oldukça kuşkulu görünüyor. Bize söylendiğine göre hasta, birçok kez intiharı düşünmüş ama yeterli cesareti olmadığından ve intiharı her halükarda dinsel nedenlerle karşı çıktığından her seferinde vazgeçmiştir. Bunun anlamı hastanın kendi ölümünün hemen gerçekleşmesi olasılığıyla birçok kez karşı karşıya geldiği ve bu fikri itici ya da korkunç bulmadığı ama isteklerini gerçekleştirecek cesaretten yoksun olduğu ve intihara karşı prensip yönünden itirazları olduğudur. Ölüm fikriyle yüzleşmek zorunda kaldığı için otonomluğunu yitiren bir insanın vakası değildir bu. Aslında hastanın intiharına engel olan tek şey ölüm korkusu değil, Tanrı korkusu ve cesaretsizlik olduğundan, onun Tanrı tarafından hazırlanacak ve kendi cesaretsizliğinin engelleyemeyeceği bir ölüm haberini iyi karşılayacağı yargısını pekala varabiliriz. Ayrıca adamın kafasının kendi sağlığıyla bu kadar çok meşgul olması, durumu hakkındaki bilginin onun için ne kadar önemli olduğunu gösterir ve hastasına saygı duyan her doktor, bunu hastasını belki üzecek olsa da onu her şeyden sürekli haberdar etmek için çok geçerli bir neden olarak görmelidir. Bir insanın geçmişte kendi sağlık durumu hakkındaki bilgilere nasıl bir tepki vermiş olursa olsun, ölümünün kesin olduğunu bildirecek bir haberi nasıl karşılayacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur. Böyle bir haber, önem yönünden diğer tüm bilgilerden onu kendine özgü ayrı bir sınıfa sokacak kadar farklıdır. Önemsiz bir hastalık riski karşısında altüst olabilen pek çok insan, ölümün yakın olduğunu öğrenince sakin ve kabullenici bir ruh haline bürünebilir. Bu durum tahminde bulunmayı riskli bir iş haline getirir ve bu nedenle doktorun vereceği haberin o hasta üzerindeki etkisinden eminmiş gibi davranmaya hakkı yoktur. Ama diyelim ki doktor bu örnekte olduğu gibi gerçeği söylemenin hasta üzerindeki etkisinin tahmin ettiği gibi olacağından oldukça emindir. Yine de bu haber ancak geçici olarak ertelenebilir. Hasta eninde sonunda kendisiyle ilgili gerçeği keşfedecektir. Ama o zaman vedalaşmak istedikleriyle vedalaşmak, işlerini yoluna koymak gibi bu haber karşısında yapmak isteyebileceği şeyleri yapmak için artık çok geç kalmış olabilir. Ayrıca hasta, nispeten sağlıklı son birkaç haftasını nasıl geçireceği konusunda bazı tercihlerde bulunmakta isteyebilir. Verilen örnekte haberi almanın hasta üzerinde yaratacağı etkinin bunu yapmasını tümüyle engelleyeceği varsayılıyor. Ama başarma şansı ne kadar az olsa da ona bu son ve önemli şeyleri yapma şansının mutlaka verilmesi gerekir. Bu şans hastadan esirgenirse doktorun yegane başarısı hastanın son günlerini bir maskaralığa çevirmek ve kaybettiği bu değerli zamanı telafi etme ve dilediği gibi kullanma şansını ona vermemek gibi korkunç bir bedel karşılığında satın alınmış birkaç haftalık bir sahte bilinç olacaktır. Adamın kalıcı bir depresif güçsüzlük durumuna düşmesi kaçınılmaz ise o zaman da doktorun elde edeceği tek şey bu olayın ancak birkaç hafta ertelenmesidir. Bu önemsenmeyebilecek kazanımın bedeli ise hastanın hepimizin istediği her şeyi, yani ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hayatımızın geri kalanını dilediğimiz gibi yönlendirme şansını tümüyle yitirmesidir. Ayrıca unutmamalıyız ki doktorun bu hayati bilgiye ulaşmasını mümkün kılan şey hastanın kendi isteğiyle ve bulguların kendisine aktarılacağı beklentisiyle muayeneye gelmiş olmasıdır. Doktorun korktuğu en kötü şey gerçekleşecek olsa da bilgiyi vermesi doğru, saklaması ise yanlıştır. Bu prensip benimsenmediği sürece hiçbirimiz kendi yazgımızı denetim altına alamayız. Ama elbette ki muayene sırasında hasta, haberin kötü olması ya da kendisi için yapılacak hiçbir şey kalmadığının anlaşılması halinde bunu öğrenmek istemediğini söylemişse o zaman durum farklıdır. Aynı şekilde eğer hasta sağlık durumu hakkında bilgilendirilme konusunda tümüyle kayıtsız olduğunu ifade etmişse de öyle. Bu tür durumlarda bilginin verilip verilmeyeceği yahut hangi bilginin verileceği konusu sağlık uzmanına kalmıştır. Ama bu durumda da tersini gerektiren kesin nedenler olmadıkça asıl düşünce gerçeği söylemekten yana olmalıdır. Çünkü öğrenmek istemeyenlerin bile habersiz kalma hakkı yoktur. Ama bu gibi durumlarda daha başka bir tedavinin uygulanması söz konusu olmadığı sürece zarar verici bilgileri bir hastadan saklamak haklı görülebilirse de gerekli olduğu takdirde daha başka bir tedavi için alınacak hiçbir rıza tam bilgilendirme olmadığı için geçerli olmayacak çünkü hasta neye rıza verdiğini bilmeyecektir. Her halükarda hiçbir sağlık görevlisi hastanın sağlık durumu ile ilgili tüm kararların aslında hastanın kendisine ait olan sorumluluğunu üstlenmek zorunda değildir. Elbette ki hastalar bu sorumluluğun çeşitli uzmanlar tarafından üstlenilmesini beklememelidir. Sağlık uzmanlarının da tanrı rolünü oynamaya teşvik edilmek yerine bundan vazgeçirilmesi muhtemelen bütün hastaların yararına olacaktır. Kaldı ki herkesin otonom davranabilme yeteneğine sahip olmasında belki tüm toplumun çıkarı vardır ve kişileri kendi başlarına otonom kararlar almaya teşvik etmek bu çıkara hizmet edecektir. Otonom bir toplum. Otonominin yani verilen kararlarda muhakeme, bilgi ve denetim kusurlarından olabildiğince kaçınmaya çalışmak demek olan bu kritik karar gücündeki gelişmenin her zaman kişinin yararına olduğunu düşünmek cesaret vericidir. Bunun bir nedeni kişinin hayattan beklediklerine ulaşma şansının otonomisini artırdığı ölçüde artacağıdır. Çünkü otonomi araçları amaçlarla eşleştirmeye, hedeflere ulaşmak için en uygun araçları seçmeye yarar. Ama sorun, otonominin başarılması daha güç, dolayısıyla hüsrana ve hayal kırıklığına daha açık olan, daha karmaşık ve daha kapsamlı hedefler tasarlamaya da yaramasıdır. Otonomi ayrıca daha zevkli ya da daha gerçekçi biçimde harcayabileceğimiz emek ve zamanı ona ayırmamızı gerektirir. Kendi kararlarımızı vermek için emek, bilgi toplamak için zaman harcarız. Fırsatların sınırlı olduğu acımasız bir dünyada, otonominin gelişmesi için harcanan zaman ziyan edilmiş gibi görülebilir ve başka türlü harcanması durumuna göre daha çok düş kırıklığına ve mutsuzluğa yol açabilir. Dünya bu kadar acımasız olmasaydı bile insanların zamanlarını düş kırıklığı riski taşıyan bir uğraş olan otonomiyi geliştirmeye harcamak yerine basit ve kolayca elde edilebilen zevkler için harcamaları daha çok mutluluk yaratabilir. Otonomiyi olabildiğince artırmanın daima bizim yararımıza olduğunu düşünmek kuşkulu gibi görünebilirse de çoğu kişi kendilerini otonom bir tercih yapamaz duruma düşürecek, sonra da yarım akıllı ama mutlu bir hayat sürmelerini sağlayacak bir kazayı felaket olarak niteler. Ama politik düzlemde toplumlar yurttaşların otonomisinin gelişmesinden her zaman büyük yarar sağlarlar. Çünkü yönetime ve politik ve sosyal kararların alınmasına yararlı bir şekilde katkıda bulunabilecek kişiler yalnızca otonom yurttaşlardır. Ayrıca karmaşık toplumlarda yaygın olan yetkinin kötüye kullanılması olgusunu fark edip onunla mücadele edecek olanlar da kendi geleceğini belirlemeye dönük eleştirel bilince sahip olan yurttaşlardır. Bu nedenlerden ötürü otonom olmayan bir şekilde tercih edilmiş olsa bile başkalarının kendileriyle ilgili eylemlerini kısıtlama getirmek haklı olmayabilirse de bireyin otonomluk kapasitesini olumsuz etkileyen muhakeme ve bilgilenme kusurlarını mümkünse düzeltmek hem haklı hem de akıllıca olabilir. Böyle yapmanın nedeni ise bu davranışın o bireyin yararına olmasından ziyade hepimizin yararına olmasıdır. Böyle bir müdahalenin paternalist sayılıp sayılmayacağı kesin değildir. Kişinin isteklerine elbette karşı gelir ama bunu yalnızca geçici bir süre için ve kişinin hareket alanını kısıtlamadan yapar. Üstelik otonomiyi kısıtlamak yerine teşvik eder ve kişinin önünde bulunan ya da kişi tarafından algılanan seçenekleri azaltmak yerine artırır. Ayrıca bu, doğrudan paternalizmin olamayacağı bir şekilde sınırlıdır. Bilgi sağlandıktan ve muhakeme hatası gösterilip açıklandıktan sonra müdahalenin haklılığı sona erer. Öte yandan, doğrudan paternalizm ya da moralizm ise sınırsızdır ve kendini sürdürür. Yani nerede birinin kendi çıkarına ya da ahlaka aykırı bir iş yapacağı görünüyorsa, orada müdahale etmeye hem izin vardır hem de müdahale etmek gerekir ve kişi açıkça kendine zarar veren ya da ahlaksızca olan bu eylemleri sürdürmek istediği sürece engellenmelidir. Otonominin hepimizin yararına hizmet etmesi için gereken müdahale minimaldir ve sınırlıdır. Otonom bir şekilde karar vermeleri için başkalarına elimizden gelen yardımı yaparız. Hepsi bu. O kişi bilgiyi ya da hatalı olmayan muhakemeyi görmezden gelmek istese bile fazladan bir müdahalede bulunamayız. 11. Kişilere saygı 2. Bu bölümde şimdiye dek yaptığımız tartışmalarda yarım bıraktığımız bazı konuları ele almalıyız. Hepsi de şu ya da bu şekliyle saygıyı içeren 4 grup vaka vardır ve aralarındaki bağlantının gevşek olmasına karşın bunların hepsini bir arada düşünmek daha uygundur. İlk grup, kişilere saygı prensiplerinin küçük yaştakilere yani çocuklara ve ruh hastalarına nasıl uygulanacağının tartışılmasını içerir. Bu saygının bir biçimini hayvanlara da göstermekle yükümlü olup olmadığımızı da kısaca tartışacağız. Daha sonra ölülere saygı fikrini tartışmaya geçeceğiz ve bu kökü derinlerde nosyonun bizi, ölülerin bir yedek parça deposu gibi kullanıldığı yolundaki görüşü kabul etmeye zorlayıp zorlamadığı üzerinde düşüneceğiz. Tartışacağımız üçüncü sorun, felaketi, hastalığı, hasarı bile bile üstlerine çekenlerin saygı ve özeni herkesten daha az hak edip etmedikleri olacak. Son olarak da sağlık uzmanlarının hastalara ait bilgileri gizli tutmakla ne ölçüde yükümlü olduğu yolundaki çok tartışılmış geleneksel soruna geçeceğiz. A. Çocuklar, deliler, barbarlar ve hayvanlar. John Stuart Mill, insanların kendi hayatlarını belirleme özgürlüklerini savunmak ve teşvik etmek için tasarlanmış ilkelerini oluştururken, üç sınıf insanı bu ilkelerin korumasından özellikle hariç tutmuştur. Bunlar çocuklar, deliler ve barbarlardır. Mill'in zamanından beri, en azından Mill'in kastettiği anlamda barbarların sayısı çok azalmışsa da diğer iki kategoridekiler için aynı şey söylenemez. Her üç grubun Mill'in ilkelerinin koruyuculuğundan hariç tutulma nedeni otonom karar verebilme yeterliliğinden yoksun oluşlarıdır. Barbarlar üzerinde daha fazla tartışmayacağım. Çünkü Mill'in kastettiği anlamda barbarların hem artık var olmadığını hem de bazı insanların böyle tanımlanmasının yanlış olduğunu anlayacak kadar çok şey öğrendiğimizi varsayıyorum. Çocuklar. Çocukların çoğunun aynı zamanda gerçek anlamda birer kişi de oldukları bu tartışmanın başlangıcından beri açıktır ve ben kişilerin aynı ilgi, saygı ve korunma hakkını eşit şekilde hak ettiğini savundum. Bazı çocukların otonom karar verme yeteneğinden yoksun oluşları nedeniyle korunabilecekleri ya da korunmaları gerektiği yargısının geçerliliği tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi durumdan duruma değişecektir. Burada tartışmakta olduğumuz türden tercihler söz konusu olduğunda çocukların tercihleri daha önce saydığımız kusurlardan hiçbirini içermiyorsa, başka bir deyişle bu tercihler maksimum düzeyde otonomsa onlara müdahale etmemiz için onların aynı koşullarda karar veren yetişkinler olması durumundan daha fazla bir nedenimiz yoktur. Bu konuyu başka bir yerde daha etraflıca ele aldım ama burada yaptığımız tartışmaları çocukların diğer her türlü insan gibi kendi sağlık bakımları da dahil olmak üzere kendi yazgılarını kendilerinin denetlemesi gerektiği sonucuna varmak için yeterli görüyorum. Kararlılık kusurlarının paternalist müdahaleye haklılık kazandırmak için yeterli olmadığını hatırlamalıyız. Yani çocukların tercihlerini zamanla değiştireceklerini biliyor olmamıza karşın bu tek başına onların tercihlerinin kararsız da olsa tam otonom olmadığı yolunda bir yargıya varmak için yeterli bir neden değildir. Otonomiye saygı göstermek kişinin o andaki karakterinin ve önceliklerinin ışığında verdiği kararlara saygı duymak demektir. Elbette çocuk henüz otonom sayılacak kararlar veremeyecek kadar küçük ve deneyimsizse ve otonomisini tehdit eden kusurların ortadan kaldırılması aynı nedenlerle olanaksızsa Çocuğun üzücü durumlara düşmesini engellemeye yönelik paternal müdahale kesinlikle haklı olacaktır. Ama çocuk maksimal düzeyde otonom kararlar verebilir durumdaysa ya da kusurları ortadan kaldırmak için gerekli yardım sağlandığı takdirde verebilecekse, o zaman kendi başına karar vermesine izin verilmesi gerekir. Örneğin bir çocuk iğne olmaktan diyelim hayatını kurtaracak bir antibiyotiği ya da kuduz aşısını ya da yılan serumunu reddedecek kadar korkuyorsa bu çocuğun otonom bir tercih yapamayacak durumda sayılması elbette doğrudur. Çünkü çocuk ya milin köprü yolcusu gibi belli ki ölmek istemiyordur ve iğnenin köprüden uzak durmak gibi hayatta kalmanın tek yolu olduğunu anlamıyordur. Ya da iğne korkusunun kontrolünü yitirmesine yol açacak kadar büyük olması yüzünden bağımlılıktan kurtulmak isteyen eroinmanlar gibi ikinci derecedeki ölümden kaçınma isteği onun isteklerini iğneyi reddetme isteğinden daha gerçek anlamda temsil etmektedir. Bunun doğru olup olmadığı, iğne korkusu aklında yokken çocuğa ölümle ilgili düşünceleri sorularak kolayca anlaşılabilir. Çocukların otonom karar verebilecek durumda oldukları her vakada kendi başlarına karar vermelerine izin vermemiz gerektiği gibi, ana babaların onlar adına karar vermeye hakları olabileceğini de düşünmemeliyiz. Çocuk kendi başına karar verebiliyorsa, ana babasının tercihleri o çocuk için herhangi üçüncü bir kişinin tercihi gibidir ve bu konuda onları reddetmek için sunulan nedenler 5. bölümde sunulan nedenleri destekler. Daha önce tartıştığımız Yehova şahitlerinin çocuklarını ele alacak olursak, üç farklı durumun her biri ayrı bir ikilem yaratabilir. Eğer bu çocuklar kan naklini kabul etmeyi ya da reddetmeyi otonom olarak seçebilecek kapasitedeyse, o zaman bu karara ana babalarının isteği ne olursa olsun saygı gösterilmelidir. Öte yandan eğer çocuk bir tercih ifade edebilecek durumdaysa ama ya çocuğun kararlarının daha önce tanımladığımız biçimde kusurlu olup olmadığından kuşkuya düşülecek kadar küçük olması yahut da ana babanın etkisinin çocuğun gerçek denetimini yok edecek kadar güçlü olması nedeniyle bu tercihin otonomluğundan kuşku duyuyorsak, o zaman bu çocuğun hayatı diğer herhangi bir kişinin hayatı gibi ana babasının isteği ne olursa olsun kendi başına karar verebilir hale gelinceye dek korunmalıdır. Son olarak, eğer çocuk henüz kişi sayılamayacak kadar küçükse, yani çocuğa ait bir tercihten söz etmek hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman yanıtımız, ana babaların henüz kişi olmayan evlatlarının yazgısını belirleme hakkı konusunda ne düşündüğümüze bağlıdır. Bu 8. bölümde tartıştığımız gibi, ana babaların tercihen birlikte vereceği bir karar olmalıdır ama eğer ebeveynlerden biri çocuğa kan verilmesi gerektiğini düşünüyorsa kan verilmelidir. Deliler. Deli terimini ruh hastalığı teşhisinin sağlam olmayan teorik temelini ve esas olarak normal kavramına bağlı özelliğini hatırlamanın bir yolu olarak yeniden eşelemek için söylenecek çok şey var. Son zamanlarda bu konuda çok şey yazıldı ve ruh hastalığının özellikleri konusunda günümüz düşüncesinin teorik temeliyle ilgili kuşkuları paylaşıyor olmama karşın, şimdiki amacımız açısından bu tartışmaya daha fazla girmemize neden yok. Önemli olan, ruh hastalığı tanısını haklı gösteren şey ne olursa olsun, bu tanının bireyleri kendi eylemlerinden tamamen sorumlu tutulamayan ve kendi hayatını yönetemeyen insanlar olarak sınıflandırmak gibi bir sonucu olduğunu hatırlamaktır. Mill, hem yardıma hem de sorumluluklarından kurtarılmaya gerçekten ihtiyacı olan insanların varlığını yadsımamakla birlikte, deli kategorisini otonomilerini bozacak bir etki göstermeyen, ama yine de hem kolayca tanınan hem de çok korkulan bir kusuru olanları da kapsayacak şekilde genişletme eğilimlerine dikkat çekmiş ve bunu eleştirmiştir. Bu kusur alışılmış teamüllerin dışına düşmektedir. Son yıllarda bir insanın kendi hayatını yönetmekten hukuken aciz olduğuna karar vermek için yeterli görülebilen kanıtlarda hem aşağılık hem de ürkütücü bir şey vardır. Bu insanın günlük hayatının bütün ayrıntıları didik didik edilir ve düşüğün en düşüğü algılama ve niteleme becerileri aracılığıyla saptanabilen her şey, mutlak biçimde alışılmış olandan en küçük bir farklılık göstermesi halinde, deliliğin kanıtı olarak jürinin önüne sürülür ve cehalet ve bayağılıkta tanıklardan aşağı kaldıkları çok şüpheli olan jüri üyeleri tarafından genellikle ikna edici bulunur. Bu arada yargıçlar da İngiliz hukukçularında görmekten hala hayrete düştüğümüz insan doğası ve hayatı hakkındaki olağanüstü bilgisizlikleriyle jüri üyelerini yanlış yönlendirmekte genellikle kusur etmezler. Eğer insanlara saygımız bizi bir akıl hastalığına yakalamış görünen ve yardımımızı isteyen ya da çaresiz olan kişilere onları sorumluluktan kurtarma biçiminde bir yardım sağlamaya yöneltiyorsa, bu düşüncemizin bize onlardan saygıyı esirgeme hakkını vermediğini unutmamalıyız. Bir insan otonom bir tercihte bulunma kapasitesine sahip olduğu sürece, bu tercih bize ne kadar acayip, alışılmadık ya da tatsız gelse de, ona başkalarına zarar vermeyi içermeyen diğer tercihler gibi saygı duymalıyız. Çocukların kararlarında olduğu gibi, ruh hastalarınkinde de verilen kararın söz konusu birey tarafından maksimal düzeyde otonomi kullanılarak verilmemiş olduğu açıkça ortada olmadıkça paternal müdahale haklı görülemez. Ruh hastalığı olgusunun sağlığın diğer herhangi bir alanından önemli bir farkı yoktur. Toplumun tüm üyelerine düşen sorumluluk, bu yardıma gerek duyan ya da bu yardımı talep eden herkesin acısını, dertlerini ve göreceği zararı önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olmaktır. Onlara danışılamadığında da onlar bize itiraz edebilir hale gelinceye ve edinceye dek bu yardımı istediklerini rahatça varsayabiliriz. Aslında yardıma muhtaç olduklarını ya da yardımı reddetme isteklerinin temelsiz olduğunu ve zamanla ortadan kalkacağını ne kadar hissedersek edelim, yine de bu itiraza saygı göstermemiz gerekir. Yapabileceğimiz en iyi şey, yeni bilgiler vererek, muhakeme hatalarını göstererek yanlışlığı düzeltmeye çalışmaktır. Ama bunu yaptıktan sonra yardımımız hala reddediliyorsa bu konu kapanmıştır artık. Başkalarının korunması. Bazen delilerin diğer insanlar için bir tehlike olduğu iddia edilir. Böyle bir şey iddia ediliyorsa ve bu iddia engelleme amacıyla zorla alıkoymayı haklı göstermek için kullanılıyorsa, söz konusu kişilerin başkalarına tehlike oluşturacak gerçek ve somut eylemlerde bulunduğunu gösteren sağlam kanıtların bulunması gerekir. Ayrıca bu eylemler bir mahkemeyi, söz konusu adamın ruh hastası olduğu iddia edilmiş olmasa da bir tehlike olduğuna inandıracak türden olmalıdır. Buradaki prensip, 4. bölümde incelediğimiz meşru müdafaaya haklılık kazandıran prensibin aynısıdır. Başkalarına zarar vermesini önlemek için başka yol olmadığından emin olmadıkça bir eylemi bir insanı özgürlüğünden edecek kadar tehlikeli saymakta haklı olamayız. Bu tür vakalar sağlık alanında nispeten daha az olacaktır. Bunun bir örneğini başkalarına zarar verebileceğini ve vereceğini gösteren ruh hastaları, diğerini ise tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar taşıyanlar oluşturacaktır. Ama burada ruh hastası olduğu düşünülen kişinin başkaları için tehlike oluşturduğunu gösteren kanıtlar açık olmalıdır. Bu kişi en azından başkalarına zarar vermek için bazı girişimlerde bulunmuş ya da böyle bir girişime yönelik somut adımlar atmış olmalıdır. Ne kadar deneyimli olursa olsun, uzmanların kanısı bir ruh hastasını özgürlüğünden etmek için, polis memurlarının kanısının suçluları engellemek amacıyla tutuklamak için yeterli neden oluşturabilmesinden daha fazla yeterli olmamalıdır. Hayvanlar. Hem çocukların hem de delilerin, sağlık uzmanlarının ve hatta tüm toplumun haksız ön yargılarından nasıl zarar görebileceklerini özetledikten sonra hayvanların durumunu da kısaca tartışmalıyız. Bu tartışma kısa olacak çünkü hayvanların davası başka yerlerde etkili bir şekilde ve tekrar tekrar dile getirilmiştir. Ama hayvanlar sağlık alanında ve kurumlarda tıbbi araştırmalar için geniş ölçüde kullanıldığından önemli bir noktayı tekrar vurgulamak yerinde olacak.